Medyapod üzerinden yapmakta bulunduğum NePont programının 4. bölümüne hoş geldiniz. Bugün yanımda Kadir Has Üniversitesi öğretim görevlisi İsmail Hakkı Polat var. Kendisi aynı zamanda Dijital Dönüşüm Derneği'nin de başkanı. Hocam merhabalar, hoş geldiniz.
Merhabalar.
Şöyle hemen ilk soruyla başlıyorum. Benim ilk olarak sormak istediğim, kripto paralar günümüzde büyük bir kitlenin anladığı yatırım aracı olmaktan çok daha fazla şey vaat ediyor aslında. Ama asıl kripto paraların asıl getireceği şey nedir? 3 gün önce Habertürk Business programında da bahsettiğiniz Grid Plus gibi projelerin getirmekte olduğu işlevsellik nedir?
Evet Görkem, şimdi şunu öncelikle konuşalım. Aslında kripto paralar maalesef şu anda dünyanın diyelim toplumların ya da kamuoyunun algıladığı gibi böyle bir alsat ve spekülatif alsat penceresine dar çerçevesi sıkışmış durumda maalesef. Ama hani kripto paraların ortaya çıkış amacı ve hani günlük hayata dokunuş şekli daha farklı aslında planlandı ilk başta, planlanmıştı ilk başta. Kuşkusuz eninde sonunda böyle bir takım şeyler olacak ama hani biz o işlevsellikten biraz bahsedelim istersen. Şimdi günün sonunda kripto paralar aslında hani bu yeni medya bölümünde de derslerde falan hani benim size okuttuğum sizlerin de katkılarınızla geliştirdiğiniz gibi günün sonunda işte bu internet ağı ya da işte bu yeni medya ortamı, yeni medya üzerinde yani genelde bunun yaptığı şey yeni medyayı internet üzerinden desentralize etti. Yani ne yaptı? Oradaki o monopolist yapıları, daha doğrusu çok merkezci yapıları bir anda şeye dönüştürdü. Gayri merkezi hale getirmeye başladı. İşte insanlar, bireyler, topluluklar hepsi birer medya oldu. İşte zaten şu anda da Medyapod da bu şeylerden bir tanesi. Hani desentralize dediğimiz gayri merkezi medya noktalarından bir tanesi. İşte kripto paralar da finans dünyasının bu monopolist yapısını özellikle ticarette ve şeyde toplumsal ilişkilerde kullanılan para ilişkisini devletlerden alarak şeye doğru topluma doğru yaymaya başlıyor. Dolayısıyla işte günümüzün devlet yapılarında giderek daha otoriterleşen bu devlet toplum arasındaki para ilişkisini daha desentralize, daha hani toplumun ya da toplumdaki toplulukların, bireylerin daha sivil alanı kullanabileceği bir şekilde aslında yeniden düzenliyor
O
kripto
zaman
paralar.
bu işlevselliğe devletlerin otoritesinden dolayı mı ihtiyaç duyduk, yoksa bu işlevselliğe artık teknolojinin ilerlemesinden dolayı mı ihtiyaç duyduk?
Toplumun ihtiyaçlarından dolayı duyduk ve toplumun ihtiyaçlarının aslında bu ağlar üzerinden yani yeni medya ya da işte internet ağları ne dersek diyelim bu network üzerinden bu ağ üzerinden farklılaşması, çeşitlenmesi ve buradaki merkezci devlet yapılarının buna izin vermemesi, daha doğrusu bunlar karşısında hantal kalması dolayısıyla yapıldı. Yani bu nedir mesela? Atıyorum şimdi ev ya da araba alacaksınız. Ne yapıyorsunuz? İşte gidiyorsunuz notere gidiyorsunuz, işte bankalara gidiyorsunuz bilmem ne falan böyle bir sürü şey var. Halbuki şimdi Ethereum diye bir şey var işte akıllı kontrat parası var. O akıllı kontrat parası içinde işte İsmail diyelim Görkem'den araba alacak. Orada basit iki tane kodla o kodu sen ben de görmüyoruz zaten. İşte İsmail şeyden Görkem'den para alacak, şey alacak, araba alacak. O araba işte 20 bin lira mesela. O 20 bin liralık artık 20 bin lira araba mı kaldı bilmiyorum da neyse işte hadi 100 bin lira diyelim. 100 bin liralık araba alacak. O işte 100 bin diyelim dijital liralık para alacaksa şunu şey yapıyoruz. İsmail 100 bin lirayı Görkem'in cüzdanına indirdiği anda İsmail Görkem'in arabasının anahtarının aktivasyonunu İsmail için mümkün kıl diyorsun. İsmail için aktive et diyorsun ve o iş bu kadar da şey oluyor. Aradaki noteri, devlet dairesini, bilmem neyi falan filan hepsini şey yapıyor. Bu basit bir örnek. Tabii bunun daha birçok pratik uygulaması var. Birçok farklı şeyi var. Ama işte yavaş yavaş bu şey yapılarının hani daha devletlerin kontrolünde giden para ve finans ilişkisinin giderek hani toplum tarafından geri alınmaya başlandığı ve bu anlamda da hani devlet fonksiyonunun bile yeniden tanımlanması gerektiği yeni bir döneme doğru gittiğinin işareti kripto
Ya
paralar.
peki kripto paralar, yani dünya ticaretinde bir dolar monopolüne bir alternatif olarak çıkabilir mi önümüze?
Ha, şimdi tabii buradan yola çıkarak şunu da şey yapabiliriz. 1990'larda başlayan küreselleşme hamlesinde aslında işte Amerika Birleşik Devletleri'nin bu soğuk savaş bitiminde işte Berlin Duvarı'nın yıkılması sonucunda artık ortada Doğu Bloku diye bir şey kalmamasından istifade ederek dünyada, dünya ticaretinde ve şeyde çok ciddi anlamda işte doları neredeyse küresel para birimi olarak kullanılması ve işte bunun karşılığında da daha doğrusu bununla birlikte de işte dünyadaki çeşitli ülkelere kendi bu para ve bankacılık sistemi üzerinden yaptırımlar, dayatmalar ve ticaret savaşları açmasının aslında bir tepkisi olarak da kripto paralar bu yeni dönemde yeniden konumlanacaklar. Ha, burada işte hani biraz önce devletle toplum arasındaki, devletler ve toplumlar arasındaki hani o mutabakatta artık yeni bir sayfa açıyor kripto paralar dediğimiz gibi, aynı zamanda bu küreselleşme gidişatında da daha farklı bir desentralizasyon, daha farklı bir gayrimerkezileşme ortaya çıkartacak. Hani bunu 2-3 tane şeyle görebileceğiz. Bence hani yeni Çin, Rusya, Hindistan blokunda böyle bölgesel kripto paraların yavaş yavaş çıkmaya başladığını göreceğiz. Bunun yanı sıra devletlerin içinde de çeşitli kurumların şu anda işte hani ne bileyim hediye para ya da işte bonus gibi falan verdikleri bu ödül paraların da yavaş yavaş kriptolaşarak aslında belli değerler üzerinden toplumdaki o şey alışveriş değiş tokuşu ya da işte para transferi, daha doğrusu değer transferi, varlık transferi ve şeyleri, para saklama biçimlerini de ya da varlık değer saklama biçimlerini de değiştireceğini düşünüyoruz.
Ya peki ya piyasada Türkoin gibi bir örnek varken, bir sürü suç örneği varken, insanların bu dolandırıcılık durumlarından etkilenmemesi için bir öneriniz, bir tavsiyeniz var mı?
Şimdi yeni medyada nasıl insanlar artık sosyal medyalar ya da yeni medya ile birlikte, yeni medya platformlarıyla birlikte nasıl dezenformasyona maruz kalıyorlar ve eskisi gibi hani geleneksel medya organlarının o hakikat arayışlarında eski güvenilirlikleri üzerinden nasıl değerlendirme yapamıyorlarsa ki bu geleneksel medya organları da geçtiğimiz dönemden bu döneme çok değişti, çok yozlaştı. Parada da böyle bir şey var. Yani devletlerin ya da finans kurumlarının güvenine dayanan eski para biçimi şu anda bu farklılaştıkça ortaya, hani çürük elmalar da ortaya çıkmaya başlıyor. Sosyal medyalarda troller, manipülatörler nasıl varsa, bu kripto paralarda da bu işin üçkağıtçıları, dolandırıcıları, manipülatörleri hepsi maalesef var ve hani burada bir ihtiyaç ortaya çıkıyor. O ihtiyaç da bireyin artık eskisi gibi bu işte haber ya da para işinde o işin güven sorumluluğunu işte gazeteci ya da işte banka gibi güven kurumlarına değil de biraz da kendi üzerine alması, kendi bilinciyle bu güveni tesis etmesi gibi farklı bir durum ortaya çıkıyor. Dolayısıyla ben önümüzdeki dönemde bu işin birazcık sancılı geçeceğini düşünüyorum. Ama bu sancıdan sonra hani yeni dönemde bu işin daha iyi tesis edilen, daha sağlam mekanizmalarla ya da işte kodlarla, yazılımlarla farklı bir boyutta doğru zemine oturacağını
bu
düşünüyorum.
Bu anlamda ama şey düşünmüyorsunuz, bir merkezileşmeden ziyade bir yazılımsal bir düzenlemeden.
Yok, yani şeyden bahsediyorum. Bu hani sağlık problemleri diyeyim, kanser ya da işte ne bileyim çeşitli hastalıklara nasıl tedaviler bulunuyorsa burada da yine hani olumsuz giden ya da kangrenleşmiş ya da kangrenleşmeye başlayan işte bu söylediğin gibi dijital saadet zincirlerine de bu şekilde şey bulunacak, çözüm bulunacak.
Peki halihazırda sizin de Kadir Has Üniversitesi'nde açmış olduğunuz gibi dünyanın her yerinde, dünyanın her yerindeki akademide, akademik konjonktürde yayılmaya başlayan kripto para konulu dersler akademiye ne gibi yenilikler getiriyor? Ve öğrenciler tarafından dünyanın her yerinde bu derslere yoğun bir ilginin, ilk açıldığında bu ilgi yoktu ama şu anki durumda yoğun bir ilginin olması neye delalet, neye ifade ediyor?
Ya işte biraz önce söylediğim bu öncelikle bu işin okuryazarlığını geliştirmeye delalet. Ama bunun yani bu talebin daha çok toplumun daha yenilikçi, daha inovatif, daha genç kesiminden gelmesi ise aslında biraz daha o ilk aşamada dünyayı değiştirme ya da işte hani yepyeni bir dünya kurma şeyine, arzusuna, iştahına bir işaret olarak görüyorum bunu. Ki işte aralarında senin de işte yeni medya bölümünün öğrencilerinin de olduğu bu iştahta olan epey bir şey var, kitle var. Ama hani şu anda tabii sizin ötenizde, ne bileyim, siz bu işin işte işlevselliğini ki belki hani kendi girişimciliğiniz çerçevesinde kendi kripto paranızı yaratma gibi ya da kendi kripto para girişimciliğinizi yaratma, kripto para ekosisteminde herhangi bir sorumluluk alma ya da o ekosistemin bir parçası olarak hayatınızı o yönde devam ettirmek gibi bir noktada olduğunuzu görüyorum. Ama bunun dışında kısa yoldan para kazanmaya çalışan, milleti dolandırmak isteyen böyle bir sürü şey var. Dolayısıyla onların da öğrenme iştahı yoğun. Ki onların öğrenme iştahı aslında, hani sizin öğrenme iştahınız, onların öğrenme iştahı, bir süre sonra bu işten, bu işin hem fırsatını gören, yani sizi göre fırsatını gören, bir de diğerlerini görüp bu işin tehditleriyle maruz kalmamak isteyen daha geriden gelen toplumun kısımları içinde bu konuyu biraz daha etraflıca öğrenme konusunda bir şey olacak aslında. Bir ne derler, bir ihtiyaç olacak. Neden? Hani nasıl şu anda doğru bilgilenmek için birazcık daha dijital okuryazarlığa ve hani hangi kaynaktan nasıl geldiğine çok basit bir takım şeylerle artık hani şeyin, herhangi bir bilginin ya da haberin doğruluğunu şey yapabiliyorsun, hemen iyi ile kötüyü ayırt edebiliyorsun. Dolayısıyla burada da benzer bir şey olacak. İnişten olacak.
Peki dünyadaki çoğu üniversitede açılan derslerde, kripto para derslerinde, bu dersler ekonomi, finans veya bilgisayar mühendisliği gibi bölümlerin altında açılıyor ama siz Kadarıyaman Üniversitesi'nde bunu bir iletişim fakültesi dersi olarak açtınız. Her ne kadar tüm üniversiteye açık bir ders olsa da sonuçta CF kodlu bir ders. Bunun özel bir sebebi var mı, yoksa böyle olması gerektiği için mi oldu?
Şu andaki mevcut yapı içinde en hani bütün herkese açılabilecek en pratik yol olduğu için yaptık. Yoksa hani normalde önümüzdeki dönemde eğitim, üniversite modellerinin de çok değişeceği ve giderek interdisipliner hale geleceğini öngörerek aslında normalde işte şey, önümüzdeki dönem, ben hani biraz yeni medya çağı diyorum buna. İşte ne bileyim, bizim fakültede yeni medya bölümü var ama yeni medya bölümünün unsurları zaten işte radyo, sinema, televizyon, reklamcılık, halkla ilişkiler ve tanıtım, işte kurumsal iletişim, görsel iletişim tasarım falan, bütün bunların içinde zaten var. Mühendislik de var, güzel sanatlar da var, şey de var. Yani sanayi çağının popüler ve yükselen, yani doğup da yükselen mesleği nasıl mühendislikse, ben yeni medyaya biraz da bu yeni medya çağının mesleği olarak bakıyorum. Dolayısıyla hani mühendislik nasıl sanayi çağında ilk olarak genel mühendislik olarak başladı. Daha sonra bilgisayar mühendisliği, kimya mühendisliği, uçak mühendisliği, işte elektronik mühendisliği, makine mühendisliği falan filan gibi böyle çok çeşitli alanlara ayrıldıysa, burada da yine bu şekilde bir şey olacak. Kripto paraya yeni medyadan doğan bir şey olarak bakabiliriz. Yani onlar birbirini besleyen bir şey, yumurta tavuk ilişkisi gibi. Dolayısıyla hani burada kripto para elbette işin mühendisliğine de hitap eden, daha doğrusu işin mühendisliğini de gerektiren, yazılımını, donanımını gerektiren, işte ne bileyim iletişimini gerektiren, hukukunu gerektiren, işletmesini, finansını, iş dünyasını gerektiren, ne bileyim işte işin tasarımını gerektiren falan bir sürü şey var, bunun yanı var. Dolayısıyla bu da interdisipliner bir kavram. Kripto para kendi doğası gereği interdisipliner bir kavram. Dolayısıyla bütün üniversiteye açık olması son derece makul bir şey. Hatta önümüzdeki dönemlerde biz bırak bütün üniversiteye açık olmasını, bu işi işte online bir ders haline getirerek, internet üzerinden yayınlayarak nasıl bütün topluma açarız? Yani dünyada bunu öğrenmek isteyen herkes bunu nasıl şey yapar diye, herkes bunu nasıl alabilsin diye şey yapıyoruz. Çünkü bu dersin işte hani sen de tahmin ediyorum görmüşsündür. Bu dersin işte şeyini, ders programını, syllabusunu işte internet üzerine koyduğumuz andan itibaren sadece üniversiteden değil, üniversite dışı şeyden de bütün, yani hem üniversite öğrencileri hem lise öğrencileri, hatta belli bir yaşın üzerindeki kesimlerin bile ilgisine mazhar oldu. Dolayısıyla hani önümüzdeki dönemde bunu toplumun tüm katlanlarıyla buluşturabilecek bir yapıda verirsek çok daha iyi olur. Yani bu bırak üniversite, herkese lazım bir şey.
O zaman. Peki şu anki sadece bir giriş tadında bir ders ve daha bunun işin daha yazılımsal boyutuna, daha finansal boyutuna alakalı bir girişim olacak mı, var mı böyle bir plan kafanızda?
Şimdi şöyle, böyle bir plan yok ama şunu bekliyorum. Şöyle yapmak lazım bence. Bir buradan ilham alacak, yani bu derse bakarak bu giriş dersinin üzerine ne koyabilirim diyecek farklı disiplinlerden eğitmenlerin, öğrencilerin, şeylerin, belki bunun üzerine işte bunun dallarını içeren, yani daha böyle bir takım açılımlarını içeren dersler vermelerini, eğitimler vermelerini de bekleyebiliriz. Yani bu nedir? Mesela sen söyledin, işte bir kripto para yazılımı geliştirmek mesela. Eğer bu bilgisayar mühendisliğinin şeyi ise, neydi, sorumluluğuysa, bilgisayar mühendisliğinden bir hoca, ben de bunu geliştireyim ve ama bunu almak için mesela bu işte kripto paraya giriş dersi de bir şey olsun. Şartlı bir ders olsun diyebilir. Ya da ne bileyim, kripto para uygulaması geliştirmek isteyen bir şey, diyelim kullanıcı deneyimi ya da işte tasarım bölümü şeyi, buradan bu işin tasarımını alabilir. Bu işin business'ını, kripto para dünyasının hani dinamiklerini, finansını işte daha derinleştirmek isteyen işletme fakültesindeki finans bölümünün bir hocası buradan yola çıkarak işte paranın tarihinden şeye kadar kendi müfredatını yenileyebilir. Dolayısıyla hani önümüzdeki dönemde muhtemelen bununla ilgili içine ya mevcut dersin içine kripto para müfredatının, daha doğrusu kripto para bölümlerinin chapterlarının konulduğu ya da tamamen sıfırdan bizim koyduğumuz kripto paraya giriş dersinin biraz daha devamı olan bir takım derslerin gelmesini beklemek de doğal herhalde.
O zaman son soru olarak sizin de birkaç proje için yapmakta olduğunuz bir iş olarak gözüken kripto para danışmanlığı nedir? Ne iş yapar kripto para danışmanlığı?
Aslında kripto para danışmanlığı değil de mentorluk diyelim ona. Yani şöyle, tabii mentorlukla danışmanlığın belki de biraz da ayrımını şey yapmak lazım. Şimdi ben kendimi hani danışman değil de daha çok mentor olarak nitelendiriyorum. Çünkü ben hani daha çok bu işin nedir, nasıl yapılır, işte stratejisi nedir falan gibi daha böyle genel geçer bir takım bilgiler üzerinden yapılabilecek bir kripto paraya ilham olacak ve oradaki işte ekibi biraz daha sevk ve idaresini kolaylaştıracak bir hani ilham verici bir mentorluk olarak şey yapıyorum bunu. Ha, onun o mentorluğun dışında hani danışmanlıkla kesiştiğim yerler belki şu olabilir. Hani ne bileyim, herhangi bir kripto para özelinde o kripto paraya ilişkin, onun stratejisine ilişkin, iletişimine ilişkin kendi alanlarımla ilgili bir takım tavsiyelerde bulunabiliyorum şeylere. Bu öyle, ama danışmanlık denilen şey işin hani kuruluş sürecinden kripto paranın arzına ve ondan sonraki operasyonunu işletmesine yönelik bütün bu süreçte işte biraz daha işin stratejik yanında kalmak ya da işte biraz daha operasyona yardım etmek, operasyonu desteklemek amacıyla işte oradaki ekibe bir dış bakış kazandırmak gibi bir misyonla, ama benden farklı bir misyonla, hani benim mentorluk misyonumun dışında bir misyonla işte görev yapan kişilere de kripto para danışmanı deniyor. Dolayısıyla işte hani ben oradan biraz daha hafifçe uzak bir noktadayım, ama bu danışmanlık da son dönemin mesela çok popüler şeylerinden bir tanesi, iş alanlarından bir tanesi.
Çok teşekkürler katıldığınız için. Var mıdır eklemek istediğiniz bir şey, değinmek istediğiniz bir nokta?
Yok, sadece işte Medyapod'un yayın hayatına başlamasının ben çok önemli olduğunu düşünüyorum yeni medya şapkamla. Dolayısıyla hem dinleyicilere, hem yayıncılara, hem sizlere başarılar diliyorum. Umarım hani daha da büyüyerek daha da geniş kitlelere ulaşır. Bunun da gururunu hep birlikte yaşarız. Evet, teşekkürler.
Çok teşekkürler hocam.